Ayrım 36, Piramit, Henning Mankell, sayfa 425. 31 Aralık sabahı umutları suya düştü. Balistik uzmanları Nils Mark'ın evinde bulunan silahın ne Eberhardsson kardeşleri ne de Holm'ü öldürmek için kullanıldığını söylediler. Bir an için soruşturma ekibi karamsarlığa kapıldı. Sadece Rüdberg ve Wallander raporun büyük olasılıkla olumsuz olacağından şüphelenmişti. Malmö polisi Nils Mark'ın Kopenhag gezisini de doğrulayabilmişti. Kız kardeşler öldürüldüğünde üst hatta olamazdı. Hüytner ayrıca Nils Mark'ın Holm'ün kaybolmasıyla ölü bulunması arasında geçen sürede bir mazeret üretebileceğine inanıyordu. ''Bu da bizi başladığımız yere geri getiriyor.'' dedi Wallander. ''Yeni yılda tüm hızımızla yeniden başlamamız gerekecek. Elimizdekileri tekrar gözden geçirip daha derine ineceğiz.'' Kimse daha fazla yorum yapmadı. Yeni yıl tatili sırasında soruşturma askıya alınacaktı. Ellerinde önemli bir ipucu olmadığı için Wallander en çok ihtiyaç duydukları şeyin dinlenme olduğuna karar vermişti. Sonra birbirlerine mutlu yıllar dilediler. Sonunda sadece Rüdberg ve Wallander kaldı. ''Bunu biliyorduk.'' dedi Rüdberg. ''Sen de, ben de. Nils Mark'ın olması çok kolay olurdu.'' ''Ne diye silahı saklasın ki? Başından beri yanlıştı.'' ''Yine de araştırmak zorundaydık.'' ''Polisin işi genellikle en başından anlamsız olduğunu bildiği şeyi yapmaktan ibarettir.'' dedi Rüdberg. ''Ama dediğin gibi altına bakılmadık taş bırakamayız.'' Sonra yılbaşından bahsettiler. ''Büyük şehirlerdeki meslektaşlarımı kıskanmıyorum.'' dedi Rüdberg. ''Burada işler karışabilir.'' Rüdberg Wallander'e ne yapacağını sordu. ''Löderup'taki ihtiyara gideceğim. Konyak istiyor. Bir şeyler yiyip kağıt oynayacağız. Esneyecek ve gece yarısı kadeh kaldıracağız. Sonra eve döneceğim.'' ''Ayakta olmamaya çalışırım.'' dedi Rüdberg. ''Yılbaşı hayalet gibi bir şey. Yıl içinde uyku hapı aldığım ender zamanlardan biri.'' Wallander, Rüdberg'in nasıl hissettiğini sormak istedi ama olduğu gibi bırakmaya karar verdi. Günü sonlandırmak için el sıkıştılar. Sonra Wallander odasına gitti. 1990 almanağını çıkarıp çekmecelerini temizledi. Bu son yıllarda edindiği bir alışkanlıktı. Eski kağıtlardan kurtulmak için yılbaşı gecesi çekmeceleri temizliyordu. Wallander buldu, tüm eski ıvır zıvıra hayran kalmıştı. Çekmecelerden birine bir tüp yapıştırıcı sızmıştı. Kantinden bir bıçak alıp kazımaya başladı. Koridordan çileden çıkmış bir sarhoşun partiye gittiğini, emniyette kaybedecek vakti olmadığını söylediğini duyabiliyordu. Wallander çoktan başladı diye düşünüp bıçağı kantine geri götürdü. Yapıştırıcı tüpünü çöp kutusuna attı. Saat 7'de eve gitti. Duş alıp kıyafetlerini değiştirdi. 8'den kısa bir süre sonra Löderup'taydı. Yolda onu rahatsız eden düşünceyi bulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Babası şaşırtıcı derecede lezzetli bir balık graten yapmıştı. Wallander konyak almıştı ve babası Hennessy olduğunu görünce başıyla onayladı. Şampanya şişesi buzdolabına konuldu. Akşam yemeğinin yanında bira içtiler. Babası bugüne özel eski takım elbisesini giymişti ve ayrıca Wallander'in daha önce hiç görmediği şekilde bağladığı bir kravat da takmıştı. 9'u biraz geçe oturup poker oynadılar. Wallander 2 kez üçlü kağıt yakaladı ama her seferinde babası kazanabilsin diye kartlarından birini attı. Saat 11 civarında Wallander hava almak için dışarı çıktı. Hava açıktı ve daha da soğumuştu. Yıldızlar parlıyordu. Wallander piramitleri düşündü. Güçlü spot ışıklarıyla aydınlatıldığından Mısır'da gece gökyüzü neredeyse görünmez oluyordu. İçeri girdi, babası birkaç bardak konyak içmiş ve sarhoş olmaya başlamıştı. Wallander gitmeyi planladığı için sadece küçük yudumlar aldı. Trafik kontrollerinin nerede olacağını bilmesine rağmen yasal sınırın üzerinde araç kullanması kabul edilemezdi. Yılbaşı gecesi olmazdı. Bazen içkili kullandı oluyordu ama Wallander kendi kendine bunun bir daha olmasına asla izin vermeyeceğini söylüyordu. Linda 11.30'da aradı, sırayla konuşuyorlardı. Wallander arka planda müzik setinden gelen çok yüksek sesi duyuyordu. Birbirlerine bağırmak zorunda kaldılar. Bizimle daha iyi vakit geçirirdin diye bağırdı Wallander.
Hiç bilemezsin diye bağırdı kız ama bunu dostça söylemişti.
Birbirlerine mutlu yıllar dilediler. Babası bir bardak daha konyak içmişti. Bardağını doldururken birazını döktü ama morali yerindeydi. Wallander için önemli olan tek şey de buydu. Saat 12'de televizyonun karşısına oturup Jarl Kulle'yi izlediler. Wallander gözlerinde yaşlar olan babasına baktı. Kendisi etkilenmemişti, sadece yorgundu. Emma Lundin'le bir araya geleceği sonraki günü korkuyla düşündü. Kendini onunlayken kart oyununda hile yapıyormuş gibi hissediyordu. Bu akşam bir yeni yıl kararı alacaksa ona bir an önce gerçeği, ilişkiyi sürdürmek istemediğini söylemesi gerekiyordu. Ama bir karar vermedi. Saat 1'e doğru eve gitti. Ama önce babasının yatağına girmesine yardım etmişti. Ayakkabılarını çıkarmış ve üzerine bir battaniye örtmüştü.
''Yakında İtalya'ya gideceğiz.'' dedi babası.
Wallander mutfakta temizlik yaptı. Babasının horultuları çoktan evi sarmıştı. Wallander yeni yılın ilk sabahı baş ve boğaz ağrısıyla uyandı. Emma Lundin saat 12'de eve geldiğinde durumunu ona anlattı. Wallander'in hem ateşi vardı hem de solgun görünüyordu. Hemşire olduğundan bunun doğruluğundan şüphe etmedi, boğazını kontrol etti.
''Üç günlük soğuk algınlığı'' dedi, ''evde kal.''
Emma çay yaptı, oturma odasında içtiler. Wallander birkaç kez ona düşüncelerini söylemeye çalıştı ama kadın saat 3'te evden ayrılırken Wallander kendini daha iyi hissettiğinde onu arayacağı dışında hiçbir şey söyleyemedi. Wallander günün geri kalanını yatakta geçirdi. Konsantre olamadan birkaç kitap okumaya çalıştı. En sevdiği Jules Verne'in Esrarlı Adası bile ilgisini çekmedi. Ancak kitaptaki karakterlerden birinin sonunda kimliğini tespit ettikleri ölü pilotlardan biri olan Ayrton ile aynı isme sahip olduğu dikkatini çekmişti. Uzun süre bir tür yarı sersemlik içinde yattı. Düşüncelerinde piramitler tekrar tekrar dönüyordu. Babası tırmanıyor ve düşüyor ya da kendini başının üzerinde devasa taş kütlelerinin asılı olduğu dar bir geçidin derinliklerinde buluyordu. Mutfak çekmecelerinden birinde akşam yemeği için bir paket hazır çorba bulup yaptı ama neredeyse hepsini döktü, iştahı yoktu. Ertesi gün hala hasta hissediyordu. Martinson'u arayıp yatakta kalmayı planladığını söyledi. Martinson, Üstad'da yılbaşı gecesini sakin geçtiğini ancak ülkenin diğer bölgelerinde alışılmadık derecede problemler yaşandığını söyledi. Buzdolabı ve kiler neredeyse boş olduğu için saat 10 civarında dışarı çıkıp yiyecek aldı. Ayrıca eczaneye gidip ağrı kesici aldı. Boğazı daha iyiydi ama şimdi burnu akıyordu. Ağrı kesicilerin parasını ödemek üzereyken hapşırdı. Kasiyer bundan pek hoşlanmamıştı. Yatağına dönüp tekrar uykuya daldı. Aniden irkilerek uyandı. Yine piramitleri görmüştü. Ama onu uyandıran başka bir şeydi. Ondan kaçan düşünceyle ilgili bir şeydi. Görmediğim şey ne diye düşündü. Derin bir sessizlik içinde yatıp karanlık odaya baktı. Piramitlerle bir ilgisi vardı. Ve yıl başında Lödorup'ta babasının evinde de aynı şey olmuştu. Bahçede dikilip gökyüzüne bakarken yıldızları görmüştü çünkü etrafı karanlıktı. Kahire'deki piramitler güçlü ışıklarla aydınlatılmıştı, yıldızlar gölgede kalıyordu. Sonunda onu rahatsız eden düşünceyi yakaladı. İsveç kıyılarına gizlice giren uçak yere bir şey bırakmıştı. Ormanın ötesinde ışıklar tespit edilmişti. Uçağın onu bulması için bir alan işaretlenmişti. Tarlalara spot ışıkları kurulmuş ve sonra kaldırılmıştı. Onu rahatsız eden spot ışıklarıydı. Bu tür güçlü ışıklara kimler ulaşabilirdi? Bundan bir şey çıkması zordu ama sezgisine güveniyordu. Yatakta doğrulup bir süre düşündü, sonra kararını verdi, kalktı, eski sabahlığını giyip emniyeti aradı. Martinson'la konuşmak istiyordu. Telefona çıkması birkaç dakikasını aldı.
''Bana bir iyilik yap.'' dedi Wallander. ''Rolf Neumann'ı ara. Siobo'nun dışındaki o evi Holm'le paylaşan adam var ya, ara ve rutin bir sorgulama gibi görünmesini sağla.'' Netleştirilmesi gereken bazı şeyler var. Neumann bana diskolarda DJ olarak çalıştığını söylemişti. Çalıştığı tüm yerlerin isimlerini öğren.
Bu neden önemli?
Bilmiyorum dedi Wallander ama lütfen bu işi hallet.
Martinson onu arayacağına söz verdi. Wallander kendinden şüphe etmeye başlamıştı bile. Bir şey çıkması zordu ama Rydberg'in her zaman söylediği gibi altına bakılmadık taş bırakılmamalıydı. Saatler geçti, öğlen olmuştu bile. Martinson aramadı. Wallander'in ateşi düşmeye başlamıştı. Ama hapşırma nöbetleri ve burun akıntısı devam ediyordu. Martinson 4:30'da aradı. ''Şu ana kadar telefona kimse cevap vermedi.'' dedi. ''Ama hiçbir şeyden şüphelendiğini sanmıyorum. Burada 4 diskodan oluşan bir listem var. İkisi Malmö'de, biri Lund'da ve biri Helsingborg'un dışında Raa'da.'' Wallander isimleri yaz. ''İyi.'' dedi. ''Merak ettiğimin farkındasındır umarım.'' ''Sadece aklıma bir fikir geldi. Bunu yarın konuşuruz.'' Wallander konuşmayı bitirdi. Hiç düşünmeden giyindi, 2 ağrı kesiciyi bir bardak suda eritti, 1 fincan kahve içip yanına 1 rulo tuvalet kağıdı aldı. 5'i çeyrek geçe arabasıyla yoldaydı. İlk disko Malmö Freehamn bölgesindeki eski bir depodaydı. Wallander şanslıydı. Arabayı durdurduğu sırada kapalı diskodan bir adam çıktı. Wallander kendini tanıttı ve karşısındaki kişinin Haparandalı ve disko egzodusu sahibi Yuhanen olduğunu öğrendi. Haparandalı birinin yolu nasıl Malmö'ye düşer diye sordu Wallander. Adam gülümsedi, 40 yaşlarındaydı ve dişleri kötüydü. ''Bir kızla tanışır.'' dedi. ''Taşınan çoğu insan bunu 2 nedenle yapar. İş bulmak ya da biriyle tanıştığı için.'' ''Aslında sana Rolf Neumann'ı sormak istiyorum.'' dedi Wallander. ''Sorun ne?'' ''Sorun yok.'' diye yanıtladı Wallander. ''Rutin sorular. Bazen senin için çalışıyormuş.'' ''İşinde iyi. Belki de müzik seçiminde biraz tutucu ama yetenekli.'' ''Bir diskoda yüksek müzik ve ışık efektleri olur.'' dedi Wallander, ''eğer yanılmıyorsam.'' ''Doğru.'' dedi Yuhane, ''her zaman kulaklarımı tıkarım, yoksa duyma yeteneğimi çoktan kaybetmiştim.'' ''Rolf Neumann sizden hiç aydınlatma ekipmanı almadı değil mi?'' diye sordu Wallander, ''güçlü spot ışıklarından bazılarına.'' ''Neden bunu yapsın ki?'' ''Sadece soruyorum.'' Yuhane hayır anlamında başını salladı. ''Hem personele hem de ekipmana göz kulak oluyorum.'' dedi. ''Buralarda hiçbir şey kaybolmaz ya da ödünç alınmaz.'' ''Tüm bilmem gereken buydu.'' dedi Wallander. ''Ayrıca bundan şimdilik kimseye bahsetmemeni tercih ederim.'' Yuhanen gülümsedi. ''Yani Neumann'a söylememeli miyim?'' ''Aynen öyle.'' ''Ne yaptı?'' ''Hiçbir şey. Ama bazen araştırmamızı gizli yürütmemiz gerekiyor.'' Yuhanen omuz silkti. ''Hiçbir şey söylemeyeceğim.'' Wallander devam etti. İkinci disko şehrin içindeydi, açıktı. Kapıdan içeri girerken ses Wallander'in kafasına sopa gibi çarpmıştı. Disko, bir mekanda hazır bulunan 2 adama aitti. Wallander adamı sokağa çıkmaya ikna etti. O da olumsuz bir cevap verdi. Rolf Neumann buradan hiç ışık ödünç almamıştı. Kayıp bir ekipman da yoktu. Wallander arabasına dönüp burnunu tuvalet kağıdıyla sildi. Bu anlamsız diye düşündü. Şu anda yaptığım şey enerjimi boşa harcamaktan başka bir şey değil. Tek sonuç daha uzun süre hasta kalmam olacak. Sonra Lund'a gitti. Hapşırma nöbetleri dalgalar halinde gelip gitti. Terlediğini fark etti. Muhtemelen yine ateşi çıkmıştı. Lund'daki diskonun adı dam anlamına gelen Lagorn'du ve şehrin doğu ucundaydı. Wallander yeri bulmadan önce birkaç yanlış dönüş yaptı. Tabela aydınlatılmamış ve kapılar kilitliydi. Wallander'in dış cepheden okuduğuna göre Lagorn daha önce mandıra olan bir binada bulunuyordu. Disko'ya neden mandıra adının verilmediğini merak etti. Wallander etrafına bakındı. Disko'nun her iki tarafında küçük bir sanayi vardı. Biraz ileride bahçeli bir ev görünüyordu. Wallander yürüdü, bahçe kapısını açıp zili çaldı. Kendi yaşlarında bir adam açtı. Wallander arka planda çalan opera müziğini duydu. Wallander ona polis kimliğini gösterdi. Adam Wallander'i salona aldı. ''Yanılmıyorsam bu Puccini'' dedi Wallander. Adam ona daha yakından baktı. ''Doğru'' dedi. ''Tosca.'' ''Aslında farklı bir müzik türü hakkında konuşmak için buradayım.'' dedi Wallander. ''Konuşmayı kısa tutacağım. Yanınızdaki diskonun kime ait olduğunu bilmem gerekiyor.'' ''Bunu nereden bilebilirim? Ben genetik araştırmacısıyım. DJ değilim.'' ''Ama sonuçta komşusunuz.'' dedi Wallander. ''Neden kendi meslektaşları da sormuyorsun?'' diye önerdi adam. Dışarıda sık sık kavgalar oluyor, onlar bilirdi.
Haklı dedi Wallander. Adam koridordaki masanın üzerindeki telefonu işaret etti. Wallander Lund polisinin numarasını ezberlemişti. Birkaç aktarmadan sonra Disko'nun soyadı Bowman olan bir kadına ait olduğu bilgisini aldı. Wallander adresini ve telefon numarasını not etti.
Bulması kolay dedi konuştuğu polis. Kadın şehir merkezinde, emniyetin karşısındaki binada oturuyor.
Wallander telefonu kapattı.
Çok güzel bir opera dedi Wallander. Müzik yani. Ne yazık ki hiç canlı izlemedim.
Ben operaya gitmem dedi adam. Duymak bana yetiyor.
Wallander ona teşekkür edip gitti. Sonra Lund emniyetini bulana kadar uzun süre etrafta dolaştı. Yayalara ayrılmış sayısız yol ve çıkmaz sokaklar görünüyordu. Park etmenin yasak olduğu bir alana park etti. Sonra birkaç yaprak tuvalet kağıdı koparıp cebine koydu ve caddenin karşısına geçti.
Bowman yazan düğmeye bastı. Kapı kilidi vızıldayarak açıldı ve Wallander içeri girdi. Daire ikinci kattaydı. Wallander bir asansör aradı ama yoktu. Yavaş yürümesine rağmen nefes nefese kalmıştı. Çok genç, neredeyse 25 yaşında bir kadın kapıda onu bekliyordu. Çok kısa saçları ve kulaklarında birkaç halka küpe vardı. Wallander kendini tanıtıp ona kimliğini gösterdi. Kadın bakmadı bile ama içeri girmesini istedi. Wallander şaşkınlıkla etrafına baktı. Dairede neredeyse hiç mobilya yoktu, duvarlar çıplaktı. Yine de bir şekilde rahat hissettiriyordu. Koridorda hiçbir şey yoktu. Sadece kesinlikle gerekli olan eşyalar vardı.
Üst hat polisi neden benimle konuşmak istiyor diye sordu. Lund'daki polislerle yeterince sorunum var.
Polislerden pek hoşlanmadığı belliydi. Bir sandalyeye oturmuştu ve üzerinde çok kısa bir etek vardı. Kadının yüzünün yakınında bakışlarını odaklayabileceği bir yer aradı.
Doğrudan konuya geleceğim dedi Wallander. Rolf Neumann.
Ne olmuş ona?
Hiçbir şey ama sizin için çalışıyormuş.
Onu yedek olarak tutuyorum her zamanki DJ'lerimden biri hastalanırsa diye.
Sorum size tuhaf gelebilir dedi Wallander ama sormak zorundayım.
Neden gözlerimin içine bakmıyorsunuz diye sordu aniden.
Muhtemelen eteğiniz çok kısa olduğu için diye yanıtladı Wallander kendi dürüstlüğüne şaşırarak.
Kadın kahkaha attı, bir battaniyeye uzanıp bacaklarının üzerine koydu. Wallander önce battaniyeye sonra da yüzüne baktı.
Rolf Neumann diye tekrarladı. İşletmenizden hiç aydınlatma ekipmanı ödünç aldı mı?
Asla.
Wallander kadının yüzünü kaplayan neredeyse algılanamaz bir belirsizlik bulutu yakaladı. Dikkati bir anda keskinleşti. Asla derken
dudağını ısırdı. Tuhaf bir soru dedi ama gerçek şu ki yaklaşık bir yıl önce diskodan bir takım ışıklar kayboldu. Hırsızlık olduğunu polise bildirdik ama hiçbir ipucu bulamadılar.
Ne zaman oldu?
Neumann sizin için çalışmaya başladıktan sonra mı oldu?
Kadın zihnini yokladı. Tam bir yıl önce Ocak ayında Neumann başladıktan sonra.
Bunu içeriden birinin yapmış olabileceğinden hiç şüphelenmediniz mi?
Hayır, düşünmedim.
Kalkıp hızla odadan çıktı. Wallander bacaklarına baktı. Bir süre sonra elinde bir cep takvimiyle geldi.
Işıklar Ocak ayının 9'u ile 12'si arasında bir ara kayboldu. Şimdi baktığımda aslında o zaman çalışanın Rolf olduğunu görebiliyorum.
Ne tür ışıklar diye sordu Wallander.
Altı spot ışığı. Disko için pek kullanışlı değildi. Daha çok tiyatro çalışmalarına uygundu. Çok güçlü, yaklaşık 2000 watt. Ayrıca kaybolan birkaç kablo da vardı.
Wallander yavaşça başını salladı.
Neden bunu soruyorsunuz?
Bunu size şu anda söyleyemem dedi Wallander ama sizden bir şey isteyeceğim ve bunu bir emir olarak görmenizi istiyorum. Bundan Rolf Neumann'a bahsetmeyin.
Lundlu meslektaşlarınızla konuşup benimle uğraşmamaları sağladığınız sürece ricanızı kabul edilmiş bilin.
Elimden geleni yaparım.
Koridor boyunca Wallander'e eşlik etti.
Size adınızı sormadım sanırım dedi.
Linda.
Kızımın adı da Linda. Bu yüzden çok güzel bir isim.
Wallander hapşırdı. Kadın birkaç adım geri çekildi.
Elinizi sıkmayacağım dedi ama bana beklediğim cevabı verdiniz.
Doğal olarak merak ettiğimin farkında mısınız?
Cevabını alacaksınız dedi zamanı gelince.
Kadın tam kapıyı kapatmak üzereyken Wallander'in aklına başka bir soru geldi.
Rolf Neumann'ın özel hayatı hakkında bir şey biliyor musunuz?
Hayır, hiçbir şey.
Yani uyuşturucu bağımlısı olan kız arkadaşından haberiniz yok mu?
Linda Bowman cevap vermeden önce uzun bir süre ona baktı.
Uyuşturucu alan bir kız arkadaşı olup olmadığını bilmiyorum dedi sonunda. Ama Rolf'un eroinle ciddi sorunları olduğunu biliyorum. Daha ne kadar bu şekilde devam edebilir hiçbir fikrim yok.
Wallander tekrar yola çıktı. Saat çoktan 10 olmuştu ve gece soğuktu. Sonuna geldik diye düşündü. Rolf Neumann, kesinlikle o.
36. ayrımın sonu. Sayfa 437.